Artisan Podcast.
Ben Levent Kurnaz.
Ben Erhan Aksoylu.
Bu podcast'ta bilimden politikaya, kültürden dedikoduya, çevre, iklim ve enerji konularını masaya yatıracağız.
Merhabalar. Yeni bir podcast'te Kurnaz'la beraber karşınızdayız.
Merhabalar herkese.
Şimdi bugün öncelikle çok kısaca ilk iki podcast'teki aldığımız eleştirileri şöyle bir üstünden geçelim. En basiti mikrofonunuz kötü diyorlar. Sponsorumuz yok.
Evet, maalesef. Sponsorumuz bu bizim cebimizden yok. Kaç para çıktı ve mikrofon aldıysa.
Evet, yani bunu zaman içinde değiştirebiliriz ama mesela bir şampuan firması ya da bir saç bakımı firması bize sponsor olsa
evet,
ne yani kadar güzel olur.
Yıkar geçeriz.
Yıkar geçeriz. İki kel. Evet. İkincisi başka bir dostumun eleştirisi, diyor ki dinleyici kitleniz ne? Ona göre konuşmanız lazım. Yani eğer işi bilip dedikodusunu sevense okey, ama ilgi duyup bu konuda bir şeyler öğrenmek isteyenler için dinleyenin öğrenmesinde problem var. Şöyle ki, çok kavram isim yüklü konuşuyorsunuz. Öğrenmek isteyen öğrenemiyor. Bunun için derim ki seçilmiş az kavram isim ama biraz daha derine doğru götürelim. Ne
anlaştık
diyorsun Kurnaz'cığım?
Tabii ki.
Evet.
Bizimle zor gerçi, konu çok dağılıyor konuşurken ama
ama konu
aynı konuda kalmaya çalışacağız.
Gayet tabii, ama yani burada şöyle bir gerçek var. Konu hakikaten büyük ve tehlike hakikaten büyük. Yani bizim de yapabileceğimiz bir şey yok. Mesela kötümsersiniz eleştirileri de var. Kötümser miyiz sence?
Gerçekçiyiz desek?
Bence gerçekçiyiz.
Evet.
Ve bu daha iyimser olarak verilmemeli zaten. Yani verilebilecek bir durumda değiliz.
Hani şimdi şöyle, kötümser, iyimser çizgisinde esasında biz iyimsere daha yakınız. Yani dünyanın sonu geldi, bittik, hepimiz öldük, bir çözümü de yok bu işin demiyoruz. Elimizden geldiğince aha bak çözümler de var, şunları yaparsak diye yaklaşmaya çabalıyoruz.
Hatta ideal çözüm olmasa bile o var olan çözüme yönelelim diyoruz.
Evet.
Bunun üstünde başka bir eleştiri, o çok ilginç, bir akademisyenden geldi. Süre kısa aslında İstanbul'da, çünkü ben arabada dinliyorum. Bu trafik yoğunluğunda 20 dakika süre mi olur? Trafikte zaten minimum 50 dakika gidiyoruz. Hayır, bu bizim kararımız. Evet. Yani bir konsantrasyon süresi optimalidir. Onun için 20 dakikaya sığdıracağız. Şimdi Kurnaz'la konuşurken bugün neye odaklanalım diye karşımıza World Economic Forum'un 1490 tane lider CEO ile yaptığı bir global risk sıralaması 2024 için çıktı. Burada notlamışlar 5 farklı kategori var. Ekonomik, jeopolitik, sosyal, teknolojik ve çevresel. Burada en tepede Kurnaz Hocam görüyorsun, ekstrem hava olayları var.
Aynen.
%66 ile. Fakat bana ilginç gelen şey şu, bunun altındaki bir sürü farklı riskte hiç çevresel etki diye bir şey yok.
Evet, görünüyor. 17 tane risk sıralamışlar. Hani en tepedeki %66, en düşük olan %4 gösterilmiş. Ve birincisi çevresel bir risk. Ondan sonra 16 tane çevresel olmayan risk var.
Evet. Ama çevresel olmayan riskler arasında seçebileceğimiz ve aslında iklim değişikliğinin ve çevresel bir risk olarak iklim değişikliğinin birincil olarak etkileyebileceği farklı riskler görüyorum ben. Mesela bir tanesini seçeyim. %66 ekstrem
hava olayları.
%42 yaşam maliyeti krizi. Ne diyorsun Kurnaz'cığım?
Şimdi evet, burada yaşam maliyeti krizi deyince herkes çok ciddi bir şekilde enflasyona yükleniyor.
Evet.
Yalnız şimdi birkaç adım geri gitmekte fayda var bu yaşam maliyeti krizinde. Bir kere bu listeye COVID sırasında girdi. Yani 2020'den itibaren ciddileşmeye
başladı. Belki alttaydı, yukarıya doğru çıktı.
Tabii, tabii. Şimdi o zaman da COVID'in nereden geldiğini konuşmak gerekiyor. Yani COVID hiç mi çevresel bir faktörden kaynaklanmadı? Yani evet, biliyorsunuz hepimiz şey diyorduk, varken mis gibi pırasa, neden yersin yarasa. Çin'de mis gibi pırasa olmadığı için insanlar protein ihtiyaçlarını yarasadan giderdiler. Ve bu sebeplerin hani başlıcalarından bir tanesi ve bu sadece bir tek Çin'le kısıtlı bir şey değil. Ben bir örnek vereyim. Ben
değil tabii.
Sürdürülebilirlik dersinde anlatıyorum bunu. Avrupalı tüketicilerin daha çok protein isteklerini balıktan karşılamaları. Çünkü büyükbaş hayvanların karbon, daha doğrusu metan salmasından dolayı iklim değişikliğine neden oldukları düşüncesi o tüketicileri daha çok balık yemeye itti. Balık yemeye itince Avrupalı balıkçılar gittikçe av alanlarını genişlettiler ve bunlar neredeyse ekvatora, hatta ekvatorun altına kadar gitti Avrupa'daki balıkçılar balık avlamak için. Ve bunlar dev teknelerle gidiyorlar bu balık avına. Bu da Afrika'nın kıyısında bu kendi geçimleri için balık avlayan, küçük böyle tahta teknelerle balık avlayan pek çok balıkçının işini bitirdi. Şimdi bunlar denizden o proteini çıkartamadıkları için bu sefer ormanlık alana gittiler ve ormanlık alanda işte bu maymundu, şuydu, buydu, bunları avlamaya başladılar.
Yani bir iklim değişikliğini tetikleyen bir sebebi yok edelim derken bunun adeta domino etkisi gitti, çok uzaklardaki farklı insan topluluklarını vurdu diyorsun.
Evet, yani Ebola dediğimiz şeyin abarmasının arkadaki sebeplerinden bir tanesi de bu. Ve yani çok daha kötü olacak o tür problemler.
Şimdi gerçekten bu mesela biz senden daha önce konuşmuştuk. Benim hatta bu LinkedIn'deki postlarımdan bir tanesi. Acaba kuraklık bu tarım ürünlerini, özellikle buğday, mısır, arpa ihraç eden ülkeleri, hı hı, 2 yıl üst üste vursa acaba buranın stokları ne olur? Bu ürünlerin fiyatı ne olur?
Evet.
Burada tabii ki cost of living'e bunlar da girecek.
Kesinlikle. Esas o arttırıyor olacak. Yani bugün, yani gündüz başka bir bağlamda konuşuyorduk Erhan'la. Geçtiğimiz 10 sene içerisinde Türkiye'de hangi mesleği yaparsanız yapın, kazandığınız parayla satın alabildiğiniz şeyler gittikçe azalıyor.
Doğru.
Yani biz akademisyen olarak, yani en azından ikimizin de çok rahat gördüğü, karşımızda bir yurt yapılıyor. Yurt yapımında çalışan vinç teknisyeni ikimizin aldığı maaşın toplamını alıyor gibi bir derdimiz var.
Rahat.
Şimdi tabii hani onu geçelim. O eşitsizliklere girmemize çok gerek yok ama en azından şu tarafı bilmekte fayda var. Her birimiz bundan 10 sene önce satın alırken çok düşünmediğimiz şeyleri bugün zor satın alıyoruz.
Bu tabii ekonomik koşullardan dolayı daha çok oldu ama eğer global bir stok krizi eğer olursa,
yani öncelikle de gıdadaki stok krizi.
Evet. Bu sefer global ölçekte fiyatlarda yükselmeye başlayacak ve ciddi yükselecek.
Evet.
Ve bunun ilk vuracağı ülkeler tabii ki alım güçleri oldukça düşük olan ülkeler olacak.
Evet. Yani biz nispeten daha iyi durumdayız.
Daha iyi
ama
durumdayız.
Ama hani biz de bundan kurtaracağız anlamına gelmiyor. Yani deminki düşüncenin sonu
tabii,
şu.
Tabii.
Biz gıdaya, yani belirli bir gelir seviyesinin üstündeki kişiler gıdaya çok büyük bir pay ayırmıyordu. Ve şimdi büyük bir pay ayırmaya başlayacaklar böyle bir kriz olduğunda. Hatta daha düşük gelir seviyesinde gıda ve kira zaten gelirin tamamını kapsayan insanlar için bu ölümcül sonuçlar doğuracak.
Evet.
ve onların hissettiği fiyat artışı üst gelir seviyesindekilerin çok ötesinde olacak.
Yine. İşte bu, gene konuyu dağıtmamaya çalışalım ama TÜİK'in yaptığı bir enflasyon hesabı var biliyorsunuz. Bu enflasyon hesabı, ben geçtiğimiz günlerde Hakan Güldağ ile bir paneldeydim. Hakan Güldağ diyor ki esasında TÜİK'in yaptığı hesap doğru. Yani gıda enflasyonunu hesaplarken doğru sayılar buluyor. Kira enflasyonunu hesaplarken doğru sayılar buluyor. Ama
sepeti oluştururken
esas sorun çıkıyor. Yani vatandaşın kullandığı sepeti değil, kendi uygun gördükleri sepeti kullanıyorlar. Evet. Orada ciddi sorun var. Şimdi vatandaşın sepetindeki gıda miktarı oldukça yüksek.
Gıdanın payı.
Evet, gıdanın payı bu sepetin içerisinde. Dolayısıyla hani bu yaşam bedeli, fiyatı, krizi dediğimiz şey, gıda fiyatları çok arttığında önemli ölçüde artabilecek bir şey. E bu da tabii bir noktada çok ciddi biçimde iklim değişikliğine dayanacak.
Burada biz şu anda ekonomik olarak yaşadığımız sıkıntıları biraz giderebilirsek, belki ileride karşılaşılabilecek global ölçekteki sıkıntılara daha hazırlıklı oluruz diye de bir not düşmekte fayda var.
Bir de tabii onun ötesinde ülkemizde çok, yani gene dün bir toplantıda Tarım Bakanlığı diyordu ki artık suya göre tarım uygulamasına geçildi Tarım Bakanlığı'nda. Evet. Bundan çiftçinin haberi var mı? Bu çok önemli. Yani tamam, Tarım Bakanlığı bu uygulamaya geçti ama bütün çiftçilerin de benzer şekilde bu uygulamaya devam etmesi lazım. Ve bizim çiftçimiz havuçla çalışan bir çiftçi, sopayla değil.
Evet.
Dolayısıyla havucu başka yere koyuyor olması devletin çiftçinin davranışını değiştireceği anlamına gelmiyor.
Evet. Yani bir de burada bilginin işi yapanlar arasında, çiftçiler arasında yayılımında da sanki problem var. Bütün kılcallara ulaşması lazım bakanlıkların.
O da oldukça zor görünüyor.
Biraz da eğitime dayanıyor. Başka şeyler de var. Mesela ileride bu iklim krizinin tetiklediği, çok etki ettiği bazı bölgelerde su kaynakları çok kısıtlı olacak mesela.
Kesinlikle.
Şimdi burada susuz kalan insanlar tabii ki yerlerini değiştirmeye kalkacaklar. Yani çünkü bir sene susuz kaldılar, bunun düzeleceğini bilseler oturmaya devam ederler de, ikinci senede susuz kaldılar yazın mesela, üçüncü senede susuz kaldılar, artık dayanacak güçleri kalmıyor ve o toprağa bağlılıklarını aşıyor çektikleri eziyet. Evet. Ve oradan ayrılıyorlar. Şimdi bu ayrılıklar bölgesel olarak mesela askeri problemler de çıkartacaklar mı? Mesela bölgesel konflikler karşı karşıya gelin, bir taraf göçü kesmeye çalışıyor, öbürkü taraf göç etmeye çalışıyor gibi.
Şimdi tabii,
ne öngörüyorsun?
Karşımızda en önemli problem olarak Suriye var. Gördüğümüz mesela, ve yaşadığımız.
Evet.
Ve hani bu Suriye problemi doğrudan bir Esad sorunu olarak ortaya konuluyor. Yalnız unutmayın, Arap Baharı dediğimiz olay, Tunus'ta bir seyyar satıcının
kendini
eve
yakması.
Ekmek götüremediği, evet, için, yani gıda fiyatlarındaki artıştan dolayı kendini yakmasıyla başladı.
Evet.
Üstüne Suriye'ye geldiğimizde Suriye'de üst üste 3 sene çok ağır kuraklık yaşadı.
Evet.
Ve bu ağır kuraklığın sonucunda kırsaldan kente ve kent çevresindeki varoşlara çok ciddi bir göç oldu. Ve bu hareketlenme esasında tetikledi Suriye'deki olayları. Şimdi tabii bunun sebebi iklim değişikliğidir. Aşırı gitmek olur.
Evet.
Epey başka sebebi de var. Ama iklim değişikliği de çok önemli bir rol oynadı. Yalnız
ortamı sağlayıcı bir rol oynuyor aslında.
Evet.
Yani belki başka kurgular vesaireler var. Ama eğer ortam uygun olmazsa onların devreye girip bu tipte hareketlenmeleri çıkarma ihtimali düşük.
Düşüyor.
Ama senin eğer gıda fiyatlarında suyla ilgili konularda sıkıntıların varsa bu tip hareketlere tabii ki imkan sağlayacak ortam oluşuyor.
Şimdi tabii bu problem başladığında Suriye'de eğer Esad buna daha ılımlı ve akıllıca yaklaşmış olsaydı bu problemin Suriye sınırlarını aşmadan çözülebilmesi mümkündü. Yalnız Esad buna ters yaklaştığı için bu problem Türkiye'ye sıçradı.
Evet.
Türkiye'den Avrupa'ya sıçradı. Mesela Almanya'da biliyorsunuz yakın bir zamanda seçimler olacak. Hükümet düştü geçtiğimiz hafta içerisinde. Bunun arkasındaki önemli sebeplerden bir tanesi, yani iki sebep sayacak olsak bunlardan bir tanesi Almanya'daki mülteci sayısındaki artış. Ve bu mülteciden de kastım oraya giden Türkler değil. Genelde
son gidenler.
Son giden Suriyeliler falan.
O bu, 1 milyon civarında diyor.
Yok, onun çok daha altında olması lazım.
Çok daha altında mı?
AFD bunlardan doğan hoşnutsuzluğu temel alarak yükseliyor şu anda.
Mesela?
İkinci yükselmesi de yeşil dönüşümden olan, ki o da iklim değişikliğiyle bağlantılı bir konu.
Tabii ki.
Bu Almanya'da bir hükümet değişikliğine yol açıyor. Şimdi ondan sonra başka şeyleri konuşmamız zorlaşır. Yani Almanya'da hükümet değiştiğinde hatta Almanya'nın şu anda Avrupa Birliği'nden çıkmasını konuşuyor AFD. Dolayısıyla hani iklim değişikliğine bağlı mı? Evet, bunların hepsi bir şekilde iklim değişikliğine bağlı ama bana hangi konuyu verseniz ben 3 dakika içerisinde geçme alırım iklim değişikliğine.
Hayır ama bu bağlantılar da abartılı değil. Şimdi bakıyoruz son gelen veriler 2023 çok kötü geldi sıcaklık artışı evet. bazında. Gerek su tarafında gerek kara tarafında. 2024'te sen daha makul olur diye bir öngörüde bulunuyordun. Ondan sonra ne oluyoruz ya, bu sıcaklıklar 2023'ün de üstüne çıktı.
Maalesef.
Şimdi böyle gidince Paris 2015 Paris Agreement'taki hedef olan 1,5 derece artık hedef olmaktan çıktı, hayale doğru gidiyor.
Hayale geçtik. Yani 1,5 derece diye bir kavramımız yok.
Yok artık.
Evet.
Öyle görünüyor. İkiyle ilgili zorlamalar olacak. Çünkü belli sıcaklık seviyelerinde belli artışlar artık öyle bir noktaya geldik ki başka şeyleri tetikleyecek, başka mekanizmaları tetikleyecek ve bu artış hızlanacak gibime geliyor. Ne diyorsun?
İşte şu anda benim geçen seneden, yani geçen sene bu zamanlar konuşmuş olsak yaptığım öngörü 2024'ün 2023'ten biraz daha serin olacağı üstündeydi. Ama yani baştan konuştuk, ben kötümser miyim, iyimser miyim diye. Herkes kötümsersiniz diyor ama esasında iyimseriz bu noktada. Yani daha serin olacak diye düşünürken bizi bile geçen bir gerçeklik var. Ama yani işte bu risklere baktığımız zaman global riskler içerisinde ve bu hani 1400 kaçta 60 mı?
1490.
Bunların önemli bir kısmı esasında bildiğim kadarıyla hepsi iş insanlarından oluşuyor.
Evet.
Ve bu iş insanları bizim durduğumuz taraftan bakmıyorlar bu probleme. Yani en azından bu problemin çevreden bağımsız yapısı olduğunu düşünüyorlar.
Hissediyorlar, 66 onu gösteriyor. Yani ekstrem hava olayları var. Fakat bu hava olayları iklim değişikliğinin bir parçası, iklim değişikliği de alttaki risklerin hepsini, aslında birçoğunu bağlıyor.
Evet.
Ve bunların oluşmasına imkan sağlıyor noktasında değiller.
Değiller. Yani o bağlantıları kurup onlara bunların hepsini anlatmak lazım. Yani bunların üstünden tek tek bu rapor resmi olarak yayınlanacak da Davos öncesinde. O noktada tekrar konuşuruz ama yani mesela ikinci sırada %53 ile AI tarafından yaratılan yanlış
dezenformasyon,
evet. misinformasyon. Şimdi bunun da önemli bir kısmı iklim değişikliğiyle ilgili ve çevre problemleriyle ilgili. Ondan sonra toplumlar arasındaki siyasal ve politik polarizasyon.
Evet.
Bu da olacak. Yani hangisine dokunacak olsak, ha belki siber atak diyorlar %39. Orayı bağlamakta zorlanırım iklim değişikliğini ama hani altına indiğimizde geri kalan
hepsinde iklim değişikliğinin ya da çevresel problemlerin
payı olacak.
Ciddi bir payı var bu listede.
Burada 3. podcast'imizi de sonlandıralım. Yalnız bir şey aklımda benim. 4. de istersen onu konuşalım diyeceğim. Bu iklim modelleri çok aslında komplike ve çok parametreli. Birçok şeyi içinde alıyor. Bu AR6'deki modeller falan. Fakat onlar da sıcaklık artışının bu kadar, bu denli yüksek olacağını kestiremiyorlardı. Onlarda ne tip değişikliklere doğru gidiliyor? O senin konun. Onu biraz
olur,
irdeleyelim.
Olur, konuşuruz.
O çünkü ilginç bir şey.
Evet.
Şimdi aklıma geldi.
Tamam, okey. Anlaştık.
Tamam. Peki, kapatıyoruz. Herkese İyi günler diliyoruz. Yılbaşından önce bir defa daha
yapmaya
yaparız.
Yapmaya çalışırız
yapmaya
inşallah.
Yapmaya çalışırız. Yapamazsak da şimdiden iyi yıllar.
Evet, görüşmek üzere. İyi bakın kendinize.
İyi bakın kendinize.
Ben Levent Kurnaz.
Ben Erhan Aksoylu.
Bu podcast'ta bilimden politikaya, kültürden dedikoduya, çevre, iklim ve enerji konularını masaya yatıracağız.
Artisan Podcast.